Ayrım 25, 2 dakika kuralı, Robert Grace. Sayfa 282. Arabanın yanına geldiklerinde Holman tek bir söz bile söylemeden arabaya binince Pollard cesaret vermeye çalıştı. Manevra yaparak kanyondan Hollywood'a inmeye başladığında Holman'a Pacific West'e gittiklerinde ne bulmayı umduğunu anlattı. Holman dinle, Chinatown'a gitmek istemiyorum, beni eve götürmeni istiyorum. Pollard yine sinirlendiğini hissetti. Yaşadıkları için Holman'a üzülüyordu ama o arabanın diğer yanını dolduran geniş omuzlarıyla bunalıma girmiş dev bir yığın gibi oturuyor, Pollard'a bakmıyordu bile. Holman ona mutfakta oturup kahrolası saate baktığını hatırlatıyordu. Pollard bankada uzun süre kalmayacağız dedi. Yapmam gereken başka bir şey var. Önce beni eve bırak. Otoyola çıkmak için Gower'dan güneye giderlerken kırmızı ışıkta durdular. Pollard Chinatown'a kolay gidebilmek için 101 numaralı karayoluna çıkmayı planlamıştı. Holman, dinle, yaklaştık, tamam mı? Bu olayı çözmeye gerçekten yaklaştık. Holman Pollard'a bakmıyordu. Daha sonra da çözebiliriz. Lanet olsun, Chinatown'a yarı yoldayız. Seni Culver City'ye götürmem gerekiyorsa orası yolumuzun gerçekten dışında kalacak. Boş ver, otobüse binerim. Holman aniden kapıyı açtı ve trafiğin arasına daldı. Pollard hazırlıksız yakalanmıştı ama frenlere asıldı. Holman! Holman trafiğin arasından yürürken kornalar çalmaya başladı. Holman, buraya döner misin? Ne yapıyorsun? Holman ona bakmadı, yürümeye devam etti. Arabaya bin. Holman Gower'dan Hollywood yönüne döndü. Arkasındaki arabalar kornalarına basınca Pollard ağır ağır ilerledi. Holman'ın yürümesini izlerken onun yapmayı bu kadar istediği şeyin ne olduğunu merak etti. Holman artık bir zombi gibi hareket etmiyor veya üzgün görünmüyordu. Pollard onun çok sinirli göründüğünü düşündü. Erkeklerde bu ifadeyi daha önce de görmüştü ve korktu. Holman birini öldürmek ister gibiydi. Pollard otoyola girmedi. Trafiğin etrafından akmasına izin verdi ve arabayı yavaşça kaldırımın kenarına çekti. Holman'ı gözden kaçırmadan yürümesine izin verdi. Holman otobüse bineceğini söylerken yalan söylememişti. Pollard onun Hollywood bulvarında batı yönüne giden bir otobüse bindiğini gördü. Otobüs neredeyse her köşe başında durduğu için izlemek bir dertti. Otobüs her durduğunda park yeri olmasa bile Subaru'yu kaldırımın kenarına yaklaştırmak ve Holman'ın otobüsten inme ihtimaline karşı geçen yayaları ve araçları görebilmek için boynunu uzatmak zorunda kalıyordu. Fairfax'a geldiklerinde Holman otobüsten indi ve güneye giden bir otobüse bindi. Pico'ya kadar Fairfax otobüsünden inmedi. Daha sonra yine otobüs değiştirerek batı yönüne gitmeye başladı. Pollard Holman'ın söylediği gibi eve gittiğini tahmin ediyordu. Ancak bundan emin olamadı ve Holman'ı gözden kaçırmak istemediği, bu yüzden de bu kadar vakit kaybettiği için kendisine kızarak onu izlemeye devam etti. Holman motelinden iki blok ileride otobüsten indi. Pollard onun kendisini görebileceğine endişelendi ama Holman bir kez bile etrafına bakmamıştı. Pollard onun etrafının farkında değilmiş veya bunu artık umursamıyormuş gibi davranmasının garip olduğunu düşündü. Holman moteline geldiğinde Pollard onun içeri gireceğini düşünmüştü. Ancak girmedi. Motelin yanından geçerek arabasına gitti. Pollard yine onun peşine düşmüştü. Holman Sepulveda bulvarına girdi ve şehrin içinden geçerek güneye döndü. Pollard 5 veya 6 araba geride kalıp Holman onu şaşırtana kadar sürekli olarak güney yönüne doğru onu takip etti. Holman otoyol çıkışlarından birinde durdu ve çıkıştaki çiçek satıcılarının birinden bir demet çiçek aldı. Pollard ne halt ediyor bu diye düşündü. Holman birkaç blok ötedeki mezarlığa girince Pollard onun ne yaptığını anladı. 39. Kısım. Holman sabahın geç saatlerinde mezarlığa girdiğinde güneş insanın nefesini kesecek kadar ısı yayıyordu. Cilalanmış mezar taşları çimenlere atılmış bozuk paralar gibi göz alıyordu. Ve tertemiz çimenler o kadar parlaktı ki Holman güneş gözlüklerinin arkasında gözlerini kıstı. Kumanda tablosundaki termometre ısının 37 dereceyi bulduğunu, saatte 11:19'u gösteriyordu. Holman aynada kendisine baktı ve dona kaldı. O anda eski Ray-Ban Wayfarers'la şakaklarını düşen gür saçlarıyla genç halini gördü. Hayatı iyice kontrolden çıkana kadar çiğ ile çılgınca şeyler yapan, uyuşturucu kullanan ve araba çalan Holman'ı. Hafta arasında güneşin ve sıcağın etkisiyle mezarlıkta sadece birkaç kişi vardı. Mezarlığın uzak bir köşesinde bir cenaze toprağa veriliyordu ve oradaki tek cenazeydi. Az sayıdaki yaslı kişi bir tentenin altında toplanmıştı. Holman Donlan'ın mezarına giden yolu izledi ve geçen defa geldiğinde park ettiği aynı noktada arabayı park etti. Kapıyı açınca sıcak bir dalga gibi üzerine hücum etti ve parıltı yüzünü buruşturmasına neden oldu. Güneş gözlüklerini almak için uzandı ama Donna'ya eski günlerindeki halini hatırlatmak istemediğine karar verdi. Holman çiçekleri Donna'nın mezarına koymak amacıyla getirmişti. Daha önce bırakmış olduğu çiçekler kararmış ve gevrekleşmişti. Holman bayat çiçekleri kaldırdı, mezarın üstündeki ölü yaprakları ve taç yapraklarını temizledi. Ölü yaprakları yolun kenarındaki bir çöp kutusuna götürdü. Taze çiçekleri hatırladı ve mezara koydu. Holman vazo getirmediği için kendisini kötü hissetti. Çiçekler bu sıcakta su olmadan kuruyacak ve günün sonunda öleceklerdi. Holman her şeyi berbat eden insanlardan biri olabileceğini düşünerek kendisine daha da çok kızdı. Çömeldi ve elini Donna'nın mezar taşına koydu. Sıcak metal elini yaktı. Ama Holman elini iyice bastırdı ve yanmasına izin verdi. ''Özür dilerim.'' diye fısıldadı. ''Holman!'' omzunun üzerinden arkasına bakınca Pollard'ın gelmekte olduğunu gördü, kendisini topladı. ''Ne yapacağımı sanıyordun, banka soyacağımı mı?'' Pollard Holman'ın yanında durdu ve mezara baktı. ''Richard'ın annesi mi?'' ''Evet Donna, o kızla evlenmeliydim ama işte biliyorsun.'' Holman gözyaşlarının akmasına izin verdi. Pollard başını kaldırıp ona baktı. Holman'ı inceler gibiydi. ''İyi misin?'' ''Pek değilim.'' Holman Donna'nın mezar taşındaki adına baktı. Donna Banik. Holman olmalıydı. Donna onunla gurur duyuyordu. ''Ben de ama galiba çocuk benim yüzümden gerçek şansı yakalayamadı.'' ''Max bunu yapma.'' Pollard koluna dokundu ama Holman yoldan geçen bir arabadan sallanan, bir el kadar hafif olan dokunuşu zor fark etti. Zeki ve eğitimli bir kadın olduğunu düşündüğü Pollard'a baktı. ''Hapisteyken Tanrı'ya inanmaya çalıştım. Kendini daha yüksek bir güce adaman gerekirmiş. O gücün Tanrı olmasının şart olmadığını söylüyorlar. Ama haydi kimi kandırıyorlar? Orada gerçekten bir cennet olmasını isterdim. Dostum, cennet, melekler tahtında oturan bir tanrı.'' Holman omuzlarını silkti ve tekrar mezar taşına baktı. Donna Banik, Holman'ın bunu değiştirmesini umursayıp umursamayacağını merak etti. Para biriktirebilir ve yeni bir mezar taşı yaptırabilirdi. Donna Holman. Bu aklına geldiğinde gözleri doldu ve hayır, muhtemelen utanırdı diye düşündü. Holman gözlerini sildi. ''Bu mektubu almıştım. Donna'nın. Richie Polis Akademisi'nden mezun olduğunda yazdığı mektubu. Richie bana benzemediği için ne kadar gurur duyduğunu, Richie'nin polis olduğunu ve bana çekmediğini yazmıştı. Onun zalimce davrandığını düşünebilirsin ama öyle değildi. Ona minnettardım. Donna oğlumuzu iyi bir insan olarak yetiştirmiş ve bunu tek başına başarmıştı. Ben onlara hiçbir şey vermedim. Onları beş parasız bıraktım. Şimdi cennetin olmamasını diliyorum. Onun yukarıdan bütün bunları görmesini istemiyorum. Onun da bana benzediğini görmesini istemiyorum.'' Holman böyle şeyler söylediği için kendinden utanıyordu. Pollard heykel gibi kaskatıydı. Ağzı incecik bir çizgi halini almıştı ve yüzü ciddiydi. Holman ona baktığında Pollard'ın güneş gözlüklerinin ardından yuvarlanan bir gözyaşının çenesine indiğini gördü. Holman gözyaşını görünce kendini kaybetti ve vücudu bir hıçkırıkla sarsıldı. Engel olmaya çalıştı ama yaşlar gözlerine hücum ettiğinde nefesi kesildi ve öğürdü. O anda bildiği tek şey ne kadar acıya neden olduğuydu. Pollard'ın kollarını hissetti. Pollard bazı sözcükler mırıldandı ama Holman onun ne dediğini anlamadı. Pollard ona sımsıkı sarıldı. Holman da ona sarıldı ama yalnızca hıçkırıkları duyuyordu. Ne kadar süreyle ağladığından emin değildi. Bir süre sonra sakinleşti ama Pollard'ı bırakmadı. Orada birbirlerine sarılmış halde duruyorlardı. Neden sonra Holman Pollard'a sarılmış olduğunu fark etti, geri çekildi. Özür dilerim. Pollard'ın eli hala Holman'ın kolundaydı. Ancak bir şey söylemedi. Holman söylemiş olabileceğini düşündü ama Pollard gözlerini silmek için arkasını dönmüştü. Holman gırtlağını temizledi. Her şeye rağmen Donna ile konuşma ihtiyacı duyuyor ve Pollard'ın söyleyeceklerini duymasını istemiyordu. Dinle, biraz burada kalmak istiyorum. Kendimi toplarım.
Tabii, anlıyorum.
Neden bugünlük ara vermiyoruz?
Hayır, raporları görmek istiyorum. Sen olmadan da yapabilirim.
Sakıncası yok mu?
Elbette yok.
Pollard tekrar Holman'ın koluna dokundu. Holman da ona dokunmak için uzandı ama Pollard arkasını döndü. Holman onun yakıcı sıcakta arabasına yürümesini ve arabaya binip uzaklaşmasını izledi. Sonra da Donna'nın mezarına baktı. Holman'ın gözleri yine doldu. Pollard gittiği için memnundu. Tekrar çömeldi ve çiçekleri düzenledi. Solmaya başlamışlardı bile. İyi ya da kötü, o bizimdi. Yapmam gerekeni yapacağım. Holman Donna'nın bundan hoşlanmayacağını bildiği için gülümsedi. Ama kaderiyle barış içindeydi. Kötü mirası yok edemezdi. Babasına çekmiş. Holman arkasında bir kapının kapandığını duydu ve güneşe baktı. İki adam kendisine doğru geliyordu. Max Holman. Cenazenin gömüldüğü yerden de iki adam geliyordu. Biri kızıl saçlıydı. 40. Kısım. Vukovic ve Fuentes bir taraftan, öbür iki adam da diğer taraftan geliyordu. Holman arabasına yetişemedi. Adamlar onun kaçacağını tahmin etmiş gibi ayrıldılar ve onu durdurmaya hazırlandılar. Holman kalbi çarparak bekliyordu. Mezarlığın boş düzlüğünde bir tabağa konmuş sinek kadar gözler önündeydi ve ne saklanacak yeri vardı ne de kaçacak. Vukovic, sakin ol dedi. Holman kapıya gitmeye hazırlandı ama Fuentes ve arkasındaki adamlardan biri iki yana açıldı. Vukovic, aptallık etme dedi. Holman son hızla yürümeye başladıysa da dört adam aniden fırladı. Holman cenazeye katılanlara bağırdı. İmdat, bana yardım edin. Holman arabasına doğru döndü ama denese de arabasına gidemeyeceğini biliyordu. Buradayım, imdat. İki memur Holman'a yaklaştıklarında tentenin karşı tarafında duran yaslılar bulundukları tarafa doğru döndüler. Holman son anda omzunu indirerek daha ufak tefek olan adama sert bir dalış yaptı ve Vukovic bağırırken kendi ekseni etrafında dönerek arabasına hamle etti. Onu yere yatırın. İmdat, yardım edin. Her şey bulanıklaştı, kollara ve bacaklara dönüştü. Holman dönerek Fuentes'i kulağından yakaladı. Sonra birisi bacaklarına daldı ve Holman yere düştü. Adamlar dizleriyle Holman'ın sırtına vurup kollarını arkasında kıvırdılar. İmdat, imdat. Kes sesini pis herif. O insanların ne yapacaklarını zannediyorsun? Tanıklar, insanlar seyrediyor, sizi aşağılık herifler. Sakin ol Holman, heyecanlanıyorsun. Plastik kelepçeler bileğine geçene kadar Holman mücadele etmeyi sürdürdü. Vukovic saçlarından yakalayarak Holman'ın başını kaldırdı ve birbirlerini görebilmeleri için kendi etrafında döndürdü. Sakin ol, sana hiçbir şey olmayacak.
Ne yapıyorsunuz?
Seni götürüyoruz, sakin ol.
Ben hiçbir şey yapmadım.
İşimizi bozuyorsun oğlum. Sana iyi davranmaya çalıştık ama imalarımızı anlamadın. İşimizi bozuyorsun.
Holman'ı ayağa kaldırdıklarında Holman cenaze törenine katılanların hepsinin kendilerini seyrettiklerini gördü. Cenaze arabasına eşlik eden iki motosikletli polis bulundukları yere doğru geliyordu. Ama Fuentes koşarak onları karşılamaya gitti.
Holman kahrolasın, onlar tanık, bunu unutmayacaklardır dedi. Onlar sadece pisliğin birinin tutuklandığını hatırlayacaklardır. Aptalca davranmayı kes.
Beni nereye götürüyorsunuz?
İçeri.
Neden?
Rahat ol dostum, iyi olacaksın.
Holman Vukovic'in kendisine iyi olacağını söyleme tarzından hoşlanmamıştı. Sanki öldürülmeden önce duyacağı bir şeyi anımsatmıştı ona. Holman'ı arabalarının kenarına dayayarak ceplerini aradılar. Cüzdanını, anahtarlarını, cep telefonunu aldılar. Ayak ve el bilekleriyle kasıklarını kontrol ettiler. Fuentes geri geldi ve motosikletli iki polis cenazelerine döndüler. Holman onları bir akıntıda kaybolup giden can kurtaranlarıymış gibi izledi.
Vukovic tamam bindirin dedi.
Holman ya araban dedi.
Arabanı getiririz, sen limuzine bineceksin.
Kahretsin, insanlar biliyor. İnsanlar benim ne yaptığımı biliyorlar.
Hayır Holman, hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Şimdi kapa o kahrolası çeneni.
İki yeni adam Holman'ı arabalarının içine iterlerken Fuentes Highlander'a binip uzaklaştı. Daha iri olan adam Holman'la beraber arkaya oturdu ve ortağı direksiyona geçti. Kapılar kilitlenir kilitlenmez gazladılar. Holman adamların kendisini öldüreceklerini biliyordu. İki polis birbirleriyle konuşmuyor ve Holman'a bakmıyorlardı. Holman bu arada düşünüyordu. Tipik bir Crown Victoria dedektif arabasındaydılar. Bütün polis arabaları gibi arka kapılar ve pencereler önden kilitleniyordu. Holman elini kurtarabilse bile kapıları açamayacaktı. Arabadan çıkana kadar beklemek zorundaydı ama o zaman da geç kalmış olabilirdi. Bileklerini yokladı. Plastik bağlar oynamadı ve cildinde kaymadı. Suçluların bu plastik kelepçelerin çeliklerden daha sağlam olduklarını söylediklerini duymuştu. Ama Holman'a bunlardan takılmamıştı. Eriyip erimeyeceklerini merak etti. Holman iki polisi inceledi. İkisi de 30'lu yaşlarda sağlam yapılıydılar ve dışarıda vakit geçirmekten dolayı yüzleri parlıyordu. Formda iki genç adamdılar ama ikisinde de Holman'ın geniş omuzları ve kilosu yoktu. Holman'ın yanında oturan adamın parmağında alyans vardı.
Holman ikinizden biri oğlumu tanıyor muydu diye sordu.
Sürücü dikiz aynasından bir bakış attı ama iki adam da cevap vermedi.
Ona ateş eden heriflerden biri siz miydiniz?
Sürücü tekrar baktı ve bir şey söylemeye niyetlendi ama arkadaki adam ona engel oldu.
Bunu ona söylemek random'a düşer.
Holman beşinci adamın büyük bir olasılıkla random olduğunu düşünüyordu. Ama şimdi Vukovic, Fuentes ve bu iki herif de aksiyonun birer parçası olmuşlardı. Fowler, Richie ve diğer ikisini de bunlara ilave etti 9. Holman işin içinde başkalarının da olup olmadığını merak etti. 16 milyon çok büyük bir paraydı, herkese yeterdi. Holman acaba Pollard'la ilgili ne biliyorlar diye düşündü. Herifler büyük bir olasılıkla Holman'ı takip etmişler ve Pollard'ın da mezarlığa geldiğini görmüşlerdi. FBI'yı ayağa kaldırma düşüncesi herhalde hoşlarına gitmemişti ama işi şansa bırakmaya da niyetli değillerdi. Holman'dan kurtulduktan sonra Pollard'dan da kurtulacaklardı. Yaklaşık 15 dakika kadar gittiler. Holman onu ıssız bir yere veya bir depoya götüreceklerini sanıyordu. Ama Santilla'da dönüp Mar Vista'nın Orta Ali sokaklarından birine saptılar. Yolun her iki yanında sıralanmış ufak evler birbirlerinden bariyerler ve çalılıklarla ayrılmıştı. Fuentes onlardan önce gelmişti. Holman Highlander'ın kaldırımın kenarına park edilmiş olduğunu gördü.
Fuentes arabada değildi ve yanında da hiç kimse yoktu. Holman'ın kalbi hızla çarpmaya ve avuçları soğumaya başladı. Yaklaşıyordu ve hamlesini yapabilirdi. Bankaya girmek ya da harika bir Porsche'un etrafında dolaşmak gibi bir duyguydu. Holman'ın yaşamı tehlikedeydi. Küçük sarı bir evin araba yoluna girdiler. Evin yanından geçen dar yol evin arkasındaki kemer şeklindeki üstü kapalı garaja gidiyordu. Kemerin altında mavi renkli bir araba park edilmişti. Holman arabayı tanımıyordu. Fuentes içinde olabilirdi. Ama Vukovic ve Random'ın nerede olduklarını bilmiyordu. Bütün ev insanlarla kaynıyor olabilirdi. Sürücü kontağı kapattı ve arka kapıların kilidini açtı. Önce sürücü indi ama arka koltuktaki adam bekledi. Sürücü Holman'ın kapısını açtı ve Holman'ın yolunu kesmek istermiş gibi yakınında durdu. ''Tamam ahbap, çık ama arabadan uzaklaşma. İndiğinde dik dur ve yüzünü arabaya dön. Söylediklerimi anlıyor musun?''
''Sanırım yapabilirim.''
Komşuların Holman'ın ellerinin arkasında olduğunu görmelerini istemedikleri belliydi. ''Çık ve dön.'' Holman arabadan indi ve döndü. Sürücü hemen arkasındaydı ve bileklerinden sıkıca tutuyordu. ''Tamam Tom.'' Tom arkada oturan adamdı. Arabadan indi ve arabanın ön tarafına giderek Holman'ı ve sürücüyü bekledi. 25. Ayrımın Sonu. Sayfa 293.